Ayrım 6, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 81. 8. Bölüm, Celalabad. Harry tabancanın soğuk çeliğini iyice kavrayarak seni birazdan öldüreceğim dedi. Bunu bilmeni istedim sadece. Düşünmeni, ağzını aç. Harry balmumu heykellere konuşuyordu. Hareketsiz ruhsuzdular, insanlıklarını kaybetmişlerdi. Harry artık maskenin içinde terliyordu. Şakakları zonkluyordu ve her zonklama geride sızı bırakıyordu. Etrafındaki insanları görmek, suçlayan gözlerine bakmak istemiyordu. ''Parayı çantaya koy'' dedi karşısındaki yüzü olmayan adama. ''Çantayı da başının yukarısına kaldır.'' Yüzü olmayan adam gülmeye başlayınca Harry onun kafasına tabancanın kabzasıyla vurmaya çalıştı. Ancak ıskaladı. Bankadaki diğer insanlar da gülmeye başladılar. Harry onları maskenin şekilsiz kesilmiş göz deliklerinden inceledi. Tanıdık geldiler birden. İkinci bankodaki kız Birgitta'ya benziyordu. Ve Harry sıra numaratörünün yanındaki zenci adamın Andrew olduğuna yemin edebilirdi. Bebek arabalı beyaz saçlı kadınınsa... Anne diye fısıldadı. Parayı istiyor musun, istemiyor musun dedi yüzü olmayan adam. 25 saniye kaldı. Bu işin ne kadar süreceğine ben karar veririm diye gürledi Harry. Namluyu adamın açık ve karanlık ağzına sokarak sendin, başından beri biliyordum. 6 saniye sonra öleceksin, ölmekten kork. Bir dişi sallanan, ağzından kan akan yüzü olmayan adam bunların farkında değilmişçesine konuştu. ''Şahsi kaygılar ve duygular yüzünden zaman ve kaynak harcamayı mazur gösteremem.'' Bir yerlerde telefon çalıyordu telaşla. ''Ölmekten kork, onun korktuğu gibi kork.'' ''Bunu takıntı yapma Harry.'' Harry adamın ağzının tabanca namlusunu kemirdiğini hissetti. ''O iş arkadaşımdı piç, benim en iyi.'' Maskesi ağzına giren Harry nefes almakta zorlandı ama yüzü olmayan adam konuşmayı sürdürdü. ''Boş ver onu.'' Arkadaşımdı. Harry tetiği çekti, bir şey olmadı. Harry gözlerini açtı. Aklına ilk gelen düşünce uyuyakaldığıydı. Karanlık televizyon ekranına bakan yeşil koltukta oturuyordu hala. Ama ceket başkaydı. Üzerine örtülmüştü. Yüzünün yarısını örtmüştü. Harry ağzında ıslak kumaşı hissedebiliyordu ve içerisi gün ışığıyla doluydu. Sonra balyozu hissetti. Balyoz gözlerinin ardındaki bir sinire tekrar tekrar acımasız bir isabetlikle vurdu. Sonuç hem şiddetli hem de tanıdık bir acıydı. Kaseti geri sarmaya çalıştı. Schröder'e mi gitmişti, yoksa Anna'nın evinde mi içmeye başlamıştı? Ama hatırlamıyordu, tam da korktuğu gibi. Anna ile telefonda konuştuktan sonra oturma odasında oturduğunu hatırlıyordu. Ama sonrası yoktu. O sırada midesi kalktı. Harry koltuğun kenarından eğildi. Parke zemine dökülen kusbuğun sesini duydu. İnledi, gözlerini kapadı ve çalıp duran telefonun sesini duymamaya çalıştı. Telesekreter devreye girdiğinde Harry uyuyakalmıştı. Sanki birisi Harry'nin zamanını kırpıp duruyor ve parçaları atıyordu. Harry tekrar uyandı ama düzelme olup olmadığını anlamak için gözlerini açmayı erteledi. Anlaşılan hiç düzelme yoktu. Yalnızca artık balyozlar daha geniş bir alanı dövüyordu. Harry'nin üstü başı leş gibi kusmuk kokuyordu ve tekrar uyuyamayacağını biliyordu. Üçe kadar sayıp ayaklandı. Başını dizlerine kadar eğerek 8 sarsak adımla banyoya gitti, midesini boşalttı. Klozete tutunarak nefes nefese doğruldu. Beyaz porselenden akan sarı sıvının içinde mikroskobik kırmızı ve yeşil parçacıklar görünce şaşırdı. Kırmızı parçalardan birini baş ve işaret parmaklarıyla yakalamayı başarıp musluğa götürdü. Yıkayıp ışığa doğru kaldırdı. Sonra onu dişlerinin arasına ihtiyatla alıp çiğnedi. Japon biberinin acı tadını alınca yüzünü ekşitti. Yüzünü yıkayıp doğruldu ve aynada şişmiş, morarmış gözünü gördü. Telesekreterindeki mesajı başa sararken oturma odasının ışığı gözlerini acıtıyordu. ''Ben Beate Lön, umarım rahatsız etmiyorumdur ama Ivarson herkesi hemen aramam gerektiğini söyledi. Bir banka soygunu daha oldu. Kirkevain'da, Frogner Parkı ile Major Stuen Kavşağı'nın arasındaki Den Norske Bankası soyuldu.'' 9. Bölüm, Siz. Güneş Oslo fiyardının hemen üstünde yavaş yavaş toplanmış, çelik grisi bulutların ardından gözden kaybolmuştu ve neredeyse bora şiddetinde esen güney rüzgarı öngörülmüş bir yağmurun habercisi gibiydi. Kirkevayı'nın bütün yağmur olukları ıslık çalıyor, tenteleri hışır hışır dalgalanıyordu. Ağaçlar şimdi tamamen çıplaktı. Sanki şehrin son renkleri de uçup gitmişti ve Oslo artık siyah beyazdı. Rüzgar yüzünden iki büklüm olan Harry ceketini dizginlemek için ellerini ceplerine soktu. En alt düğmenin kopmuş olduğunu fark etti. Düğme muhtemelen akşam ya da gece kopmuştu ve kaybolan tek şey de değildi. Harry dün gece olanları hatırlamasına yardımcı olur umuduyla Anna'yı aramak istediğinde cep telefonunu da kaybettiğini keşfetmişti. Ve Anna'yı sabit telefondan aradığında eski bir spikeri hayal meyal anımsatan bir ses duymuştu. Bu ses Harry'nin aradığı kişiye şu an ulaşılamadığını ama Harry'nin numara ya da mesaj bırakabileceğini söylemişti. Harry bunu yapma zahmetine girmemişti. Kısa süre sonra kendini toplayan Harry içmeyi sürdürme, civardaki Vimonopolete ya da Schroeder'e gitme dürtüsüne direnmekle hiç zorlanmadığını fark edip şaşırmıştı. İçmek yerine duş almış, giyinmiş ve yürüyerek Sofis sokağından, Bislett Stadyumu'nun önünden, Pilestredet'ten, Stenspark'tan ve Majorstuan'dan geçmişti. Ne içtiğini merak etti. Jim Beam'in alameti farikası olan karın ağrısını çekmiyordu ve üstüne bütün duyularını körelten, rüzgarın bile dağıtamadığı bir sis çökmüştü. Den Norske Bankası'nın önünde mavi ışıkları dönüp duran iki devriye arabası vardı. Harry üniformalı polislerden birine kimliğini gösterdi. Eğilerek polis şeridinin altından geçti ve girişe adli tıp birimi Krim Teknisk'teki adamlarından biriyle konuşmakta olan Weber'in yanına gitti. "Tünaydın dedektif," dedi Weber. Tünaydını vurgulayarak Harry'nin morarmış gözünü görünce tek kaşını kaldırdı. "Sevgilin seni dövmeye mi başladı?" Verecek karşılık bulamayan Harry sigara paketinden bir sigara çıkardı. "Elimizde neler var?" AG3'ü olan maskeli bir adam. "Kuş uçtu mu peki?" "Çoktan." "Tanıklarla konuşan var mı?" "Evet var. Lee ile Lee. Merkezde o işi yapıyorlar."
"Ayrıntıları biliyor muyuz?"
"Soyguncu bankonun arkasındaki kadınlardan birinin kafasına tüfek dayamış ve şube müdiresine ATM'yi açmak için 25 saniyesi olduğunu söylemiş."
"Kadını mı konuşturmuş peki?"
"Aha, bankaya girince de yine o İngilizce sözleri söylemiş." "Bu bir soygundur, kimse kımıldamasın," dedi bir ses arkalarından ve sonra kısa, keskin bir kahkaha attı. "Gelebildiğine çok sevindim Hall, hayrola banyoda ayağın mı kaydı?"
Harry bir eliyle sigarasını yakarken diğeriyle paketi Iverson'a uzattı. Iverson başını hayır anlamında salladı.
"Pis bir alışkanlık Hall."
"Haklısın." Harry Camel paketini iç cebine koydu. "Asla sigara ikram etmeyeceksin. Adam olan kendi sigarasını üstünde taşır diyeceksin. Benjamin Franklin."
"Hadi ya," dedi Iverson Weber'in sırıtmasını görmezden gelerek. "Bakıyorum da bilgi küpüsün Hall. Bizim banka soyguncusunun yine sahneye çıktığını da biliyorsundur belki. Dediğimiz aynen çıktı değil mi?"
"Bu soyguncunun o olduğunu nereden biliyorsun?"
"Duymuşsundur herhalde. Bu soygun Bogstad Vayan'daki Nordea soygununun tıpatıp aynısı."
"Öyle mi?" dedi Harry derin bir nefes alarak. "Ceset nerede peki?" Iverson'la Harry bakıştılar. Sürüngen dişleri parıldadı. Weber araya girdi. "Şube müdürü hızlı davrandı. ATM'yi 23 saniyede boşalttı."
"Kimse öldürülmedi," dedi Iverson. "Hayal kırıklığına mı uğradın?"
"Hayır," dedi Harry, burun deliklerinden duman salarak rüzgar dumanı dağıttı. Ama Harry'nin kafasının içindeki sis dağılmayı reddediyordu. Kapı açılınca Halvorsen Silvia'dan başını kaldırıp baktı.
"Bana şöyle koyu bir espresso yapabilir misin hemen?" dedi Harry ofis koltuğuna çökerek.
"Sana da iyi sabahlar," dedi Halvorsen. "Berbat görünüyorsun yahu."
Harry yüzünü ellerine gömdü. "Dün geceyi hiç hatırlamıyorum. Ne içtiğimi bilmiyorum ama bir daha ağzıma içki sürmeyeceğim." Parmaklarının arasından bakınca iş arkadaşının alnını kaygıyla kırıştırdığını gördü.
"Sakin ol Halvorsen. Altı üstü içkiyi fazla kaçırdım. Şimdi bu masa kadar ayığım."
"Neler oldu?" Harry boğuk bir kahkaha attı. Midemden çıkanlara bakılırsa eski bir kadın arkadaşımla akşam yemeği yemişim. Emin olmak için onu defalarca aradım ama açmadı.
Kadın arkadaş mı?
Evet, kadın.
Çok da akıllı bir polis değil misin ha, dedi Halvorsen ihtiyatla.
Sen kahveye odaklan, diye homurdandı Harry. Eski sevgilim de o kadar, gayet masum bir görüşmeydi.
Hiçbir şey hatırlamıyorsan nereden biliyorsun ki?
Harry tıraşsız çenesini avucuyla ovuştururken Auna'nın uyuşturucuların yalnızca gizli eğilimleri açığa çıkardıkları sözü üstüne düşündü. Bunu rahatlatıcı bulup bulmadığını bilmiyordu. Tek tük ayrıntıları hatırlamaya başlamıştı. Siyah bir elbise, Anna siyah bir elbise giymişti ve Harry merdivende yatıyordu. Bir kadın ayağa kalkmasına yardım etmişti. Yüzünün sadece yarısı görünüyordu. Anna'nın portrelerinden biri gibiydi.
İçince kendimi kaybederim hep, dedi Harry. Bu seferki diğerlerinden daha kötü değil.
Gözüne ne oldu peki?
Eve gelince mutfak dolabına filan çarpmışımdır herhalde.
Harry, seni kaygılandırmak istemem ama o morluğa mutfak dolabından daha ciddi bir şey sebep olmuş gibi görünüyor.
Eh, dedi Harry kahve fincanını iki eliyle alarak, canım sıkılmış gibi mi görünüyorum? En son sarhoş olup da kavga ettiğimde giriştiğim insanlar, ayıkken de sevmediğim insanlardı.
Bu arada Möller sana söylememi istedi. O mesele hallolmuş. Ne olduğunu söylemedi.
Harry espressoyu yutmadan önce ağzında gezdirdi.
İleride öğrenirsin Halvorsen, öğrenirsin.
Soruşturma ekibinin öğleden sonra emniyet müdürlüğünde düzenlediği briefingde banka soygunu etraflıca irdelendi. Didrik Gudmundsson alarmın çalmasıyla polisin gelmesi arasında 3 dakika geçtiğini ama polis geldiğinde soyguncunun suç mahallinden kaçmış olduğunu söyledi. Civar sokaklar devriye arabalarıyla kapatılmıştı hemen. Ayrıca ana yolları Fornebu'daki E18'i, Ullevald'deki Ring 3'ü, Aker Hastanesi'nin civarındaki Trondheim Svein'i, Bayrum'un yukarısındaki Greene Wien'i ve Karl Berners metro istasyonunu kapsayan bir dış kordon oluşturulmuştu 10 dakika içinde. Buna demir kordon diyebilmemizi isterdim ama bildiğiniz gibi bugünlerde eleman sıkıntısı çekiyoruz.
Toril Lee'nin konuştuğu bir görgü tanığı, Major Stuwayen'de kar maskeli bir adamın bekleyen beyaz bir Opel Ascona'ya atlayıp yolcu koltuğuna oturduğunu gördüğünü söylemişti. Araba Jakob Alt sokağından uzaklaşmıştı hemen. Magnus Rian bir başka görgü tanığının beyaz bir arabanın, muhtemelen bir Opel'in Windern'deki bir garaja girdiğini ve hemen ardından garajdan mavi bir Volvo'nun çıktığını gördüğünden bahsetti. Ivarson beyaz tahtaya asılı haritayı inceledi.
Mantıksız değil gibi. Ola anons yaptır. Mavi Volvo'lara da dikkat etsinler. Weber.
Tekstil lifleri, dedi Weber. Soyguncunun üstünden atladığı bankonun arkasında iki tane vardı. Kapının yanında da bir tane.
Evet.
Ivarson havaya bir yumruk salladı. Masanın etrafında dolanıp durması Harry'e epey sinir bozucu geliyordu.
Yani artık bize birkaç zanlı gerek sadece. Beate soygunun videosunun montajını bitirir bitirmez videoyu internette yayınlayın.
Bu akıllıca olur mu, diye sordu Harry. Koltuğunu geriye itip duvara yaslamış Ivarson'un yolunu kesmişti.
Pas ona şaşkınlıkla baktı.
Akıllıca mı? Birisi bizi arayıp da videodaki kişinin ismini verse itirazımız olmaz.
Ola araya girdi. Bir keresinde bir kadın aramıştı hani, internette yayınlanan bir soygun videosunda oğlunu gördüğünü söylemişti, hatırlıyor musunuz? Sonra da oğlunun başka bir soygun yüzünden hapiste olduğu anlaşılmıştı.
Kahkahalar yükseldi, Ivarson gülümsedi. Yeni görgü tanıklarını asla geri çevirmeyiz, Hall.
Peki ya yeni taklitçileri?
Harry ellerini başının arkasına koydu.
Taklitçi mi? Yapma Hall.
Bugün banka soyacak olsam şüpheleri üstümden uzaklaştırmak için şu an Norveç'in en çok aranan banka soyguncusunu taklit ederdim elbette. İnternette Bogstad Wein soygununun bütün ayrıntıları var.
Ivarson başını hayır anlamında salladı.
Korkarım günümüzdeki banka soyguncularının çoğu o kadar zeki değiller Hall. Büzmin banka soyguncularının başlıca özelliğini cinayet masasına açıklamak isteyen var mı? Yok mu? Bu insanlar son başarılı soygunlarını kılı kılına tekrarlarlar hep.
Yöntemlerini ancak başarısız olduklarında, yani parayı alamaz veya tutuklanırlarsa değiştirirler.
Senin teorini destekliyor bu ama benimkini çürütmüyor, dedi Harry. Ivarson yardım almak için yalvarırcasına masadakilere bakındı.
Tamam Harry, teorilerini sınama fırsatın olacak. Hatta yeni bir yaklaşım denemeye karar verdim şimdi. Küçük bir ekip soruşturma ekibinden bağımsız ama onunla paralel çalışacak. Bu fikir FBI'dan çıkmıştı. Çok sayıda kanun görevlisi birlikte çalıştıklarında genellikle soruşturmanın ana hususları hakkında uzlaşma oluşuyor ister istemez. Oysa iki ayrı ekip çalışırsa tek bir yaklaşıma takılıp kalmaktan sakınmak mümkün. Küçük ekip yeni ve taze bir bakış açısı getirebiliyor. Çünkü ayrı çalıştıklarından diğer gruptan etkilenmiyorlar. Bu yöntem çetin vakalarda son derece etkili oluyor. Harry Hall'un böyle bir ekibe katılmak için gerekli niteliklere sahip olduğunda hepimiz hemfikiriz eminim.
Tek tük kıkırdamalar duyuldu. Ivarson Beate'nin koltuğunun arkasında durdu.
Beate, sen Harry ile birlikte çalışacaksın.
Beate kızardı. Ivarson elini onun omzuna babacan bir edayla koydu.
Yürümezse söylemen yeterli.
Söylerim, dedi Harry. Harry apartmanının kapısını açmak üzereyken fikir değiştirip 10 metre gerideki küçük bakkala doğru yürüdü. Ali bakkalın önündeki kaldırımdan içeriye meyve sebze kasaları taşıyordu.
Selam Harry, şimdi daha iyi misin?
Ali'nin sırıttığını gören Harry gözlerini kapadı, korktuğu başına gelmişti.
Bana yardım mı ettin Ali?
Sadece merdiven çıkmana, kapını açtığımızda sonrasını kendi başına halledebileceğini söyledin.
Eve nasıl geldin peki, yürüyerek mi yoksa...
Taksiyle, bana 120 kron borçlusun.
Harry inleyip Ali'nin peşinden dükkana girdi.
Kusura bakma Ali, gerçekten. Olanları kısaca utanç verici ayrıntılara fazla girmeden anlatabilir misin bana?
Sokakta şoförle tartışıyordun, bizim evin yatak odaları da sokağa bakıyor. Adam hoş bir gülümsemeyle ekledi, o tarafta pencere olması berbat bir şey.
Bu ne zaman oldu peki?
Gece geç vakitte.
Sen sabah 5'te kalkan adamsın Ali. Gece geç vakitten kastını bilmiyorum.
11.30'dan sonra en az.
Harry bunun bir daha olmayacağına söz verdi. Ali artık ezberledikleri öyküleri dinleyen insanların edasıyla emme basma tulumba gibi kafa sallayıp duruyordu. Harry ona nasıl teşekkür edebileceğini sorunca Ali, Harry'nin bodrumdaki kullanmadığı depo odasını ona kiralayabileceğini söyledi. Harry bunu düşüneceğini söyleyip Ali'ye taksinin, bir şişe kolanın, bir paket makarnanın ve köftelerin parasını ödedi.
Böylece ödeşmiş olduk, dedi Harry.
Ali başını hayır anlamında salladı.
3 aylık aidatın birikti, dedi
kooperatif kurulunun başkanı, mali işler sorumlusu ve sorun çözücüsü.
Ha siktir, unutmuşum.
Eriksen,
Ali gülümsedi.
O kim?
Geçen yaz bana mektup gönderen biri, 1972 Mayıs ve Haziran'ından kalma aidat borcunu ödemek için banka hesap numarası istedi benden. 30 yıldır uykusuzluk çekmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyormuş. Cevap yazdım, apartmandaki kimsenin onu hatırlamadığını, o yüzden aidat ödemesine gerek olmadığını söyledim.
Ali parmağını Harry'e doğrulttu.
Ama sana öyle demeyeceğim.
Harry teslim olurcasına ellerini kaldırdı. Parayı yarın yatırırım. Harry'nin dairesine girince ilk işi Anna'yı tekrar aramak oldu. Yine daha önceki eski spiker sesini duydu. Ama makarnayı tencereye, köfteleri de tavaya yeni koymuşken cızırtıların arasından gelen telefon sesini işitti. Hall koşup telefonu kaptı.
Alo diye bağırdı.
Tanıdık ve biraz şaşkın bir kadın sesi alo dedi hattın diğer ucundan.
Ha sensin.
Evet, kim sanmıştın ki?
Harry gözlerini sımsıkı yumdu. İş yerinden biri sandım. Bir soygun daha oldu da.
Sözlerinin tadı safra ve biber gibiydi. Gözlerinin arkasındaki zonklamalar geri gelmişti.
Cep telefonundan ulaşmaya çalıştım, dedi Raquel.
Telefonumu kaybettim.
Nasıl kaybettin?
Bir yerde bıraktım veya çalındı, bilmiyorum Raquel.
Bir terslik mi var Harry?
Terslik?
Sesin çok gergin geliyor da.
Ben?
Hı.
Harry derin bir nefes aldı. Dava nasıl gidiyor? Harry dinliyor ama duyduklarını anlayamıyordu.
Mali durum, çocuk için en iyisi ve tahkim sözcüklerini duyunca pek yeni haber olmadığı sonucuna vardı. Avukatlarla yapılacak bir sonraki görüşme cumaya ertelenmişti. Oleg iyiydi ama otelde kalmaktan bıkmıştı.
Ona söyle, dönmenizi dört gözle bekliyorum dedi Harry. Kapattıklarında Harry öylece durdu ve Raquel'i arayıp aramamaya karar vermeye çalıştı. Ama niye arayacaktı ki? Eski bir sevgilisi tarafından akşam yemeğine davet edildiğini ve sonrasında olanları hiç hatırlamadığını söylemek için mi? Harry elini telefonun üstünde bıraktı ama sonra mutfaktaki duman alarmı çalmaya başladı. Harry tavayı ocaktan alıp pencereyi açtığında telefon tekrar çaldı. Harry sonradan bir yerde Möller o akşam onu aramasa birçok şeyin farklı olacağını düşünecekti sık sık.
Mesain yeni bitti biliyorum dedi Möller ama adam sıkıntısı çekiyoruz ve bir kadın dairesinde ölü bulundu. Kendini vurmuş gibi görünüyor, bir bakabilir misin?
Elbette patron, sana bugünden borcum var zaten. Bu arada Ivarson paralel soruşturma yaklaşımını kendi fikriymiş gibi sundu.
Patron olsan ve tepeden öyle bir emir alsan sen ne yapardın?
Patron olduğumu düşünemiyorum patron. O daireye nasıl gideceğim?
Olduğun yerde kal, seni alacaklar.
20 dakika sonra çalan zilin sert sesi Harry'nin öyle ender duyduğu bir sesti ki sıçramasına yol açtı. Interkom'dan gelen metalik cızırtılı ses taksinin geldiğini söyleyince Harry'nin ense tüyleri dikeldi. Aşağı inip de basık tavanlı kırmızı spor arabayı Toyota MR2'yi görünce şüpheleri doğrulanmış oldu.
İyi akşamlar Hall.
Ses arabanın asfaltın biraz yukarısında kalan açık penceresinden gelmişti. Harry konuşan kişiyi göremiyordu. Arabanın kapısını açınca bir funk bası, mavi renkli bonbonlar kadar sentetik bir org ve "You sexy motherfucker" diyen tanıdık tiz bir ses tarafından karşılandı. Harry emniyet kemerini güçlükle taktı.
''Bu gece baş başayız.'' dedi dedektif Tom Waller.
Bronzlaşmış yüzünün ortasındaki cermen ağzını açıp gülümseyerek etkileyici kusursuz dişlerini sergiledi. Ama kutup mavisi gözleri soğuktu hala. Emniyet müdürlüğünde Harry'i sevmeyen birçok kişi vardı. Ama Harry'nin bildiği kadarıyla yalnızca tek bir kişi ondan nefret ediyordu. Waller'a göre Harry polisliğe yakışmıyordu. Bu yüzden de kendisini kişisel bir hakarete uğramış hissediyordu. Harry Waller'ın ve başka bazı meslektaşlarının eşcinsellerle, komünistlerle, işsizlik yardımını suistimal edenlerle, Pakistanlılarla, Çinlilerle, Zencilerle, Çingenelerle ve İtalyanlarla ilgili alttan alta faşistçe olan görüşlerini paylaşmadığını birden çok kez açıkça söylemişti. Waller ise Harry'e alkolik bir rock muhabiri gibisin demişti. Harry Waller'ın aslında kendisinden içki içtiği için nefret ettiğinden şüpheleniyordu. Tom Waller'in zayıflığa tahammülü yoktu. Harry o adamın spor salonunda saatlerce kalıp da kum torbalarına ve sürekli değişen dövüş partnerlerine uçan tekme ve yumruk atmasının sebebinin bu olduğunu varsayıyordu. Kantindeyken genç polislerden birinin Waller'in Oslo merkez garında bir Vietnam çetesine mensup karateci bir çocuğun kollarını kırdığını hayranlıkla anlatmasına kulak misafiri olmuştu. Waller'in ten rengi hakkındaki fikirleri göz önüne alındığında solaryumda onca zaman geçirmesi bir paradokstu Harry'e göre. Ama belki de Waller'in bir kız arkadaşının söylediği şey doğruydu. Waller aslında ırkçı değildi. Neo-Nazileri dövmekten de zencileri dövmek kadar haz alıyordu. Herkesin bildiklerinin ötesinde kimse emin olmasa da sezdikleri bazı meseleler de vardı. Sverre Olsen'ın Alan Gielty'nin öldürülmesinin sebebini söyleyebilecek tek kişinin yatağında elinde ılık bir tabancayla ve gözlerinin arasında Waller'in Smith Wesson'undan çıkmış bir kurşunla cansız yatar halde bulunmasından bu yana bir yıldan fazla zaman geçmişti.
''Dikkatli ol Waller.''
''Efendim?''
Harry uzanıp aşk iniltilerinin sesini kıstı.
''Bu gece yollar buzdu.''
Motor dikiş makinesi gibi hırıldıyordu. Ama bu ses yanıltıcıydı. Araba hızlanınca Harry koltuğun sırtının ne kadar sert olduğunu fark etti. Zoom sokağından geçerek Stens Park'ın yanındaki tepeye hızla çıktılar.
''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Harry. ''Buraya!'' diyen Waller karşıdan bir araba gelirken birden sola saptı.
Pencere hala açıktı ve Harry lastiklere yapışan ıslak yaprakların sesini duyabiliyordu.
''Cinayet masasına tekrar hoş geldin.'' dedi Harry. ''Seni potta istemiyorlar mıydı?''
Yeniden yapılandırma dedi Bağlar. Hem emniyet müdürüyle Möller beni geri istediler. Cinayet masasında epey başarılı olmuştum. Belki hatırlarsın.
Nasıl unutabilirim ki?
İnsan içki içmenin uzun vadeli etkileri hakkında öyle çok şey duyuyor ki.
Birden fren yapılınca kolunu konsola yaslamayı başaran Harry öne savruldu. Torpido gözü açıldı, ağır bir şey Harry'nin dizine çarpıp yere düştü.
O neydi yahu diye inledi Harry. Jericho 941, İsrail polisi kullanır dedi Waller motoru durdurarak. Dolu değil, bırak orada kalsın, geldik.
Burası mı diye hayretle soran Harry eğilip karşısında duran sarı apartmanlara baktı.
Neden şaşırdın ki dedi Waller arabadan inerken.
Harry kalbinin küt küt atmaya başladığını hissetti. Kapı kolunu ararken zihninden hızla geçen düşüncelerden birinde odaklandı.
Raquel'i arasaydı keşke.
Sis geri gelmişti. Sokaklardan sızıyordu. Caddedeki ağaçların ardındaki kapalı pencerelerin etrafındaki çatlaklardan, Weber'in interkoma bağırmasından sonra açılan mavi kapının ardından, üst kata çıkarken önünden geçtikleri kapıların anahtar deliklerinden yayılıyordu. Harry'nin üstüne yorgan gibi çökmüştü ve daireye girerlerken Harry bulutların üstünde yürüdüğü hissine kapıldı. Çevresindeki her şey, insanlar, insan sesleri, telsiz cızırtıları, flaşlar, rüyamsı bir parıltıya bürünüp soyutlanmış gibiydi. Çünkü gerçek değillerdi, olamazlardı. Ama Harry sağ elinde tabanca tutan ve alnında kara bir delik olan ölünün yattığı yatağın önünde durunca yastıktaki kana ve kadının donuk suçlayıcı gözlerine bakamadığını fark etti. Bunun yerine sisin yakında dağılacağını ve uyanacağını umarak yatağın başında kafası koparılmış ata odaklandı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 95.